Ayrım 28, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 243. Dış politika. Erbakan'ın dış politikası öncelikle ABD ile iyi ilişkiler üzerine kuruluydu. Bu noktada Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün de rolü büyüktü. Erbakan ABD ile Türkiye'nin geleneksel ilişkilerine zarar vermeden politikasını kurmak istiyordu. Bir anlamda ABD'nin İslam dünyasıyla kurduğu ilişkilerde Refah Partisi kapı olacaktı. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan Müslüman D8'lerin kurulmasında önce oldu. İlk toplantısı 14 Haziran 1997 İstanbul'da yapıldı. Bu politika Refah Partisi tarafından uygulamaya çalışılsa da asıl hakkını veren ileride AKP olacaktı. O günlerde Erbakan ile ABD arasında gizli protokol olduğu iddiası medyanın gündemine geldi. Hürriyet 1 Ağustos 1996. Bu protokole göre 1. PKK'ya destek vermemesi için Suriye'ye ağır baskı yapılacak. 2. Suriye Orta Doğu barış sürecine aktif olarak sokulacak ve böylelikle terör örgütleriyle ilişkisi kesilecek. Şam terör örgütlerine karşı alınacak önlemleri uygulamaya koyacak. 3. ABD'nin daha önce Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği askeri malzemelerin sevkiyatını dondurma kararı kaldırılacak. Bu malzemeler en kısa sürede Türkiye'ye teslim edilecek. 4. ABD'nin Türkiye'ye vereceği yardımlar insan hakları şartlarına bağlanmayacak ve bu yıl yapılan yardımlarda kesintiye gidilmeyecek. 5. Her yıl ABD Kongresi'nin gündemine getirilen Ermeni soykırımı iddiası engellenecek. 6. Körfez Savaşı sırasında Türkiye'nin uğradığı maddi kayıpları telafi için yumurtalık boru hattının açılmasına onay verilecek ve Irak'la ticaret Türkiye üzerinden yapılacak. 7. ABD Avrupa ve Arap ülkeleriyle daha sıkı bir işbirliğine giderek PKK'nın faaliyetlerini sınırlanmasına daha fazla katkıda bulunacak. 8. Irak'ın toprak bütünlüğü tanınacak ve Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletine izin verilmeyecek. 9. Bölgesel işbirliğine ağırlık verilecek. Yaklaşık 30 yıldır ABD karşıtlığı yapan Erbakan, başbakan olunca realist olmuştu. Dış politikada bunu iki başlıkta çok net olarak görmek mümkündü. Hem İsrail politikasında hem Türkiye-Irak sınırına konuşulan çekiç güç meselesinde Erbakan kendine inananları hayal kırıklığına uğrattı. Birinci Körfez Savaşı sırasında Türkiye'de konuşulan çekiç gücün görev süresi her iktidar döneminde uzatılarak Erbakan'ın 54. hükümetine kadar gelmişti. Kuzey Irak'ta Irak ordusunun 36. paralelin kuzeyinde varlık göstermesini engelleyen çekiç gücün Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin koşullarını yarattığı ve PKK'ya destek verdiği iddiaları bizzat RP tarafından defalarca dile getirilmişti. Erbakan muhalefeti boyunca çekiç gücün görev süresini uzatan hükümetleri Siyonizme hizmetle suçlamıştı. Erbakan'a göre Refah gelecek, çekiç güç gidecekti. Bunu Refah Partisi'nden başkası yapamazdı. Çünkü Erbakan'a göre diğer partiler Siyonizme göbekten bağlıydı. Ancak Erbakan başbakan olunca 29 Haziran 1996'da yeni koalisyonun kuruluşundan bir gün sonra çekiç güç konusunda ordunun fikrini alacağını söyledi. Ardından ABD Büyükelçisi Mark Grossman ve ABD temsilcisi Madeleine Albright ile görüştü ve mecliste şöyle konuştu. Türkiye'nin menfaatini ABD ve Batı'yı karşımıza almadan koruyacağız. Kimse bizden ucuz kahramanlık yapmamızı beklemesin. Kabadayılık yapmayız. Menfaatlerimizi, dostlukları bozmadan koruyacağız. Bir tarafta bugüne kadar verdiğimiz taahhütler ve takındığımız tavır, bir yanda iktidar olmanın üzerimize yüklediği ağır siyasi sorumluluklar var. Tek başımıza iktidar değil, koalisyon ortağı olduğumuz ve her kararı ortağımızla almamız gerektiği akıldan çıkarılmamalı. Ayrıca ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerini de gözden uzak tutmamamız lazım. Seçimler öncesinde bu ülkeyi karşımıza almamız doğru olmaz. Erbakan Refah Partisi grubunda ABD ile işbirliği içinde PKK'yı bitireceklerini, bunun için çekiç güce evet diyeceklerini söyledi. Daha önce basında çıkan protokolü doğrulayan şekilde bir anlaşmanın yapıldığını kabul etti. Erbakan, ABD'yi gücendirmeyelim açıklaması yaparken parti içinde aralarında Mukadder Başeymez, Mustafa Baş, Halil İbrahim Çelik, Zeki Ergezen, Şevki Yılmaz, Ertuğrul Yalçınbayır, Veysel Candan, Musa Okçu, Bülent Arınç, Yakup Hatipoğlu, Mustafa Ünaldı, Ahmet Doğan, Kazım Ataoğlu, Fethullah Erbaş, Kahraman Emmioğlu, Kemalettin Göktaş, Bahri Zengin, Memduh Büyükkılıç, Azmi Ateş ve Lütfü Yaman'ın da olduğu 30 vekil karara retoyu vermeye hazırlanıyordu. Erbakan'ın bu gruba tavrı çok sert oldu. Bunu yapanları RP'de barındırmayacağını söyledi. Sonuçta 31 Temmuz 1996 günü çekiç gücün görev süresi RP'nin oylarıyla uzatıldı. Erbakan'ın çekiç güç çabası nedeniyle geçmişteki iktidar ortağı Ecevit, Erbakan'ı Amerikancılık ile itham etti. Kıbrıs sorunu konusunda da Erbakan Amerika'yı işaret edince Ecevit, "Erbakan ABD için bir garantidir" ifadesini kullandı. Meselenin şöyle bir ironik tarafı vardı ki, RP'li Şevki Yılmaz'ın da verdiği oyla çekiç güç varlığını devam ettirirken, Şevki Yılmaz daha önce söylediği "çekiç güce oy veren vatan hainidir" sözleri nedeniyle yargılanmaya devam ediyordu. İsrail ile ilişkiler. RP-DYP koalisyon hükümeti döneminde İsrail ile ilişkilerde de bir aksama yaşanmadı. Başbakan Erbakan 1996'da imzalanan Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması'nın tüm gereklerini yerine getirdiği gibi İsrail ile tarihin en kapsamlı savunma anlaşmasına imza attı. 28 Ağustos 1996. Üç ayaklı anlaşmanın birinci ayağı karşılıklı liman ziyaretlerini, ortak tatbikatları ve bazı özel birliklerin eğitimini kapsıyordu. İki ülke arasında güvenilir deniz kızı ve Anadolu Kartalı tatbikatları bu anlaşmaya dayanarak yapıldı. Anadolu Kartalı tatbikatı ortak hava harekatıydı. Bu sayede İsrail Hava Kuvvetleri Konya'da kendini sınıyordu. Güvenilir deniz kızı ise Doğu Akdeniz'de arama kurtarma faaliyetlerini içeriyordu. İlginçtir, yıllar sonra Gazze'ye giden Mavi Marmara gemisine yapılan operasyon bu tatbikatın görev kapsamı içindeydi. İşbirliğinin ikinci ayağında savunma sanayi şirketleri arasındaki ortak faaliyetlerin zirveye çıkarılması vardı. Askeri teknoloji paylaşımı, Türkiye'nin İsrail'den aldığı askeri teçhizatlar bu kapsamda gerçekleşiyordu. Türkiye insansız hava aracı Heronları bu şekilde İsrail'den aldı. Anlaşmanın üçüncü ayağı ise terör örgütlerine karşı istihbarat paylaşımını içeriyordu. İki ülke en azından ilkesel olarak birbirlerine hedef alan terör örgütlerine karşı ortak faaliyet yürütecekti. Siyasi yaşamı boyunca Yahudi-İsrail karşıtlığını politikasının merkezine koyan Erbakan'ın hükümet olur olmaz İsrail ile tarihinin en kapsamlı anlaşmasını imzalamasını pragmatizmle mi açıklayacağız sadece? Erbakan ve Derin Devlet. Erbakan hükümetinin karşılaştığı en büyük krizlerden biri kuşkusuz Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasıydı. 3 Kasım 1996'da bir kamyon Mercedes marka bir araca çarptı ve otomobilden bir çetenin hikayesi çıktı. Kaza sırasında arabada DYP milletvekili Sedat Bucak, polis müdürü Hüseyin Kocadağ, adı birçok suça karışmış ve sahte pasaportla dolaşan Abdullah Çatlı ve Çatlı'nın sevgilisi Gonca Us vardı. Dipnot, bu olayın ayrıntısı için Doğan Yurdakul ile birlikte kaleme aldığımız Reis Gladio'nun Türk Tetikçisi adlı kitabımıza bakılabilir. Kaza varlığı uzun süredir bilinen devlet içindeki illegal yapıyı kamuoyu önünde de görünür hale getirdi. Adına Susurluk Çetesi denilen MIT, emniyet, siyaset ve mafyada örgütlenmiş yapıya dair ayrıntılar birer birer ortaya çıktı. PKK ile mücadelenin yarattığı ortamdan faydalanan bir kısım kamu görevlisi cinayet dahil bir dizi yasa dışı faaliyet gerçekleştirmiş ve terörle mücadeleyi bu çeteye kılıf olarak kullanmıştı. Çete doğrudan doğruya Erbakan'ın hükümet ortağı DYP'nin sorumluluğundaydı. Zira Sedat Bucak DYP milletvekiliydi. Emniyet Teşkilatı İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a bağlı olduğu gibi eski Emniyet Müdürü Ağar teşkilatın doğal lideriydi. Ağar emniyet müdürüyken Çatlı'ya da emniyet uzmanı belgesi vermişti. Mehmet Ağar kazadan 5 gün sonra İçişleri Bakanlığından istifa etti. Başbakan yardımcısı Tansu Çiller ise devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir sözleriyle çeteye sahip çıktı. Ancak olaylar gün geçtikçe büyüdü. 28 Ocak 1997'de Abdullah Çatlı, Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin ve Özel Harekatçı Ayhan Çarkı'nın bir düğünde fotoğraflarının çıkması toplumun tepkisine neden oldu. 1 Şubat 1997'den itibaren solcuların başlattığı Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık eylemi Türkiye tarihinin en kitlesel katılımlı eylemlerinden birine dönüştü. Devlet içinde yuvalanmış çetelerin tasfiyesi talebi hükümet karşıtı bir harekete dönüştü. Sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri her gün sokağa çıktı. Kamuoyunun baskısı sonucu TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Peki Erbakan başbakan olması sebebiyle doğrudan sorumluluğunda olan bu gelişmelere nasıl tepki verdi? Öncelikle şunu soralım. Erbakan Susurluk çetesinden ne kadar haberdardı? Bu sorunun cevabı fazlasıyla olmalı. Çünkü Erbakan'ın elinde MIT'in, TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nun, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporları vardı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erbakan'a içinde Susurluk olayına ilişkin bilgiler bulunan dosyalar verdi. Kısacası Erbakan meselenin derinliğinden haberdardı. İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ı öldüren polisleri bulduklarını, suçlarını itiraf ettirdiklerini, ancak Ankara Merkez Emniyet Teşkilatı'ndan görevlerin gelerek şüphelileri götürdüğünü bizzat Erbakan'a anlattı. Sonra ne oldu dersiniz? Yazıcıoğlu görevinden alındı. Hükümet kumarhaneciler kralı Topal'ı öldüren polisleri korumaya aldı. Susurluk çetesinin faaliyetlerini anlatan MIT muhbiri Tarık Ümit'in öldürülmesine dair MIT'in hazırladığı bilgi notunda da Ümit'in ortadan kaldırılmasında hangi kamu görevlilerinin sorumlu olduğu yazıyordu. Erbakan'a gönderilen not da arşive kaldırıldı. Başbakan Necmettin Erbakan olayı soruşturanlara da yardımcı olmadı. MIT'in hazırladığı Susurluk raporunun eklerini mahkemenin talebine rağmen göndermedi. TBMM Araştırma Komisyonu'ndan da raporu gizledi. Azerbaycan'da Haydar Aliyev'e darbe planlayan bu derin yapılar hakkında da soruşturma izni vermedi. Ne yazık ki Erbakan Susurluk çetesine yönelik iddiaları dikkate almadığını kamuoyu önünde de açıkladı. Susurluk olayı faso fisodur dedi. Çetelere karşı yapılan Aydınlık için Bir Dakika Karanlık eylemi hakkında Adalet Bakanı Şevket Kazan, ''Mamsen'de oynuyorlar.'' diye demeç verdi. Erbakan 2 Aralık 1996'da Çatlı ile Bucağ'ın aynı araçtan çıkmasını ise, ''DYP Şanlıurfa Milletvekili Bucağ'ın Çatlı görüşmesinin yadırganmaması gerekir. Milletvekili milletin vekilidir, herkesle görüşür. Aranan kişilerin de hakkı vardır.'' Milletvekilinin aranan bir kişinin hakkını savunması için aynen bir avukat gibi görüşmesinde mahzur yoktur, sözleriyle açıkladı. Sedat Bucak Erbakan'a bu açıklamasından ötürü teşekkür etti. Bucak ve Ağar hakkında savcılığın dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin talebi yine Erbakan tarafından reddedildi. Kısaca Susurluk ile birlikte açığa çıkan devlet içindeki çetelerin soruşturulmasına Başbakan Erbakan engel oldu. Bu da onun sonunu hazırlayan sebeplerden biriydi. Zira 28 Şubat irticayı hedef alırken bir diğer hatta daha önemli hedefi bu çetelerdi. 28 Şubat Erbakan'ın himaye ettiği Susurluk çetesini tasfiye etti. 28 Şubat'a giden yol. Erbakan ne kadar partisini askerlere açsa da özellikle başbakan olduktan sonra ilişkilerini TSK ile iyi tutmaya çalışsa da medya ve dolayısıyla askerler RP'yi Cumhuriyet rejimi için tehlikeli görmeye devam ettiler. Bu süreçte Erbakan yönetimindeki RP'nin söylemi ve uygulamaları laikliğe yönelik bir tehdit olarak algılandı hep. İlk gerilim Erbakan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında oldu. Askerler irticai örgütlenme içinde olduklarını ifade ettikleri 13 askerin ordudan ihracını istedi. Erbakan istemese de bu kararlara imza attı. Bu sebeple kendi tabanını da rahatsız etti. Ancak Erbakan her zamanki tavrı ile subayların aslında irticadan değil, bölücülükten atıldığını iddia ederek kendisini akladı. Ardından Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'ın kasetleri basına sızdırıldı. Şevki Yılmaz kimi seçim bölgesinde, kimi haç organizasyonlarında yaptığı konuşmalarda Atatürk'ü, laikliği yerden yere vuruyordu. Açıkça partisinin İslami bir rejim peşinde olduğunu ifade ediyordu. Tepkiye neden olan birçok konuşmada Erbakan'ın imzası da vardı. Örneğin Taksim'e cami tartışmasını İstanbul'un fethi olarak sunması gibi. Ramazan ayında medyanın da abartılı haberleriyle adeta Refah'ın rejime meydan okuması şeklinde gelişti. Birçok il ve ilçede yapılan şeriat çağrışımlı davetleri, tatillerin pazar yerine cuma olması, mesai saatlerinin iftara göre ayarlanması çıkışları izledi. Erbakan 12 Ocak 1997 günü tarikat liderlerine başbakanlık konutunda verdiği iftarda ağırladı. Sarıklı cübbeli, asalı tarikat liderlerinin görüntüleri uzun uzun verildi. Laik cumhuriyet tehlikedeydi. Erbakan'ın 1996 yılının Ekim ayında yaptığı Libya gezisi ise bir başka kriz doğurdu. Erbakan'ı çadırında ağırlayan Libya lideri Kaddafi, Türkiye aleyhinde çok ağır ifadeler kullandı. Kaddafi, Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi eleştirdi. Kürtlere zulüm yapıldığını iddia etti. Erbakan, basın önünde yapılan bu aşağılamaya sessiz kaldı. Türkiye postmodern darbe diye adlandırılan 28 Şubat sürecine biri irticayla, diğeri çetelerle ilişkiyle suçlanan iki partili koalisyonla giriyordu. Sokakta ise devlet çetelerinin soruşturulmasını isteyen kalabalık eylemler devam ediyordu. Ocak ayında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya, Erbakan'ın yüzüne PKK'nın tehdit sıralamasında ikinci plana düştüğünü söylüyor, birinci tehlikenin laik cumhuriyete, çoğulcu demokrasiye, sosyal hukuk devletine yönelik olduğunu iddia ediyordu. Kemalist subaylara göre ülke için en büyük tehlike Erbakan'ın başında bulunduğu hükümetten başkası değildi. İrtica da sosyal hukuk devletini tehdit eden ve askere alternatif şekilde örgütlenen çeteler de Erbakan hükümetinde temsil ediliyordu. 1997 yılı Ocak ayı toplantısı MGK tarihinde bir ilke sahne olacaktı. MGK artık tavsiye kelimesi yerine bildirme kelimesini kullanmaya başlamıştı. 28 Şubat ve Erbakan. 28 Şubat kararlarına gelmeden önce sürecin önemli bir iki olayını anımsamak gerekiyor. Ramazan ayında 1 Şubat 1997'de RP'li Sincan Belediyesi Kudüs Gecesi ismiyle bir etkinlik düzenledi. RP'li Belediye Başkanı Bekir Yıldız geceye İran Büyükelçiliği görevlilerini de davet etmişti. Kudüs Gecesi'nde yapılan konuşmalar ve temsili oyun medyada geniş yer buldu ve tepkilere neden oldu. 3 gün sonra 4 Şubat'ta Ankara Etimesut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na bağlı tank ve bazı askeri araçlar Sincan Atatürk Caddesi'ne çıktı. Ne oluyordu? Yeni bir askeri darbenin ayak sesi miydi? Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çivik bir balans ayarı yaptıklarını söyledi. Ne demekti bu? Başbakan Erbakan meclisten güven oyu aldıktan 3 gün sonra 11 Temmuz 1996'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tarafından başbakanlıkta ziyaret edildi. Görüşme nezaket ziyareti için uzundu. 1 saat 20 dakika görüştüler. Askerler laiklik konusunda ne derece hassas olduklarını hükümete ve Erbakan'a bildirdiler. Bu hassasiyet Erbakan'ın aynı ay briefing için Genelkurmay karargahına davet edildiğinde de ifade edildi. Erbakan askerlerin gönlünü maaşlarına yüksek oranda zam yaparak alacağını düşündü. Yaptı ama olmadı. 1 Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura toplantısında Erbakan irticai faaliyetlerinden dolayı TSK ile ilişiği kesilen 13 personelin çıkışını imzalamak zorunda kaldı. Medyada sürekli Erbakan ile askerler arasındaki, örneğin yemekte içki servisi yapılmadığını öğrenen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın rakı istemesi gibi gerginlikleri haber yapıyordu. Generaller ile Erbakan'ın kişisel olarak sorunu yoktu. Emekli Orgeneral Ergin Saygun, Balyoz isimli kitabında şöyle diyordu. Erbakan'ın insani yönünün ve yardımseverlik duygularının ne kadar kuvvetli olduğunu, bir hastamız olduğunda evimize bizzat gelerek ilgilendiği, doktor ve ambulans çağırdığı zaman açık ve net olarak gördüm. Nezaketini hiçbir zaman elden bırakmayan, merdivende yol veren, sabah şerifleri hayırlı olsun diyebilen bir başbakan idi. 28 Şubat'a bu havayla gidiliyordu. 11 Ocak'ta Erbakan'ın tarikat şeyhlerini başbakanlık konutuna iftara çağırması, 28 Şubat'ta toplanacak MGK'da nelerin olacağının işaretiydi. Askerler 28 Şubat'tan önce Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i 17 Ocak'ta Genelkurmay'a davet ettiler. 2 saat süren toplantının özü Başbakan Erbakan'ın ülkeyi çıkmaza sürüklediğiydi. Örneğin irtica ile ilgili yaptıkları suç duyurularını RP'li Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın asır altı ettiğini söylediler. Demirel Erbakan'a 4 Şubat tarihli uyarı niteliğinde mektup gönderdi. Laiklik konusundaki hassasiyeti bildirdi. Ve işte bu havada girildi irtica gündemiyle toplanacak 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısına. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya ilk gelen İçişleri Bakanı Meral Akşener oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın gözü Bakan Şener'in kıyafetine takılmıştı. Yanına giderek hanımefendi, bakıyorum kıyafetiniz bu senenin modasına uygun dedi. Akşener koyu yeşil tayyör giymiş, içine de sık düğmeli bir gömlek seçmişti. Hava bu derece gergindi, kıyafetler bile göze batıyor, tuhaf anlamlar çıkarılıyordu. Toplantı saat 15'te başladı. Genelkurmay İçişleri Bakanlığı ve MİT görevlileri irtica raporlarını sundular. MİT isim vererek RP'nin gençlik kolu gibi faaliyet gösteren Milli Gençlik Vakfı'nı irticai örgütler arasında saydı. Genelkurmay Başkanlığı adına konuşan asker, dinci okulların ve vakıfların nasıl büyüdüğünü rakamlar vererek açıkladı. RP'yi irtica merkezi olarak gösterdi. 30 sayfalık bu rapor kurul üyelerine dağıtıldı. Sunumların bitmesinin ardından kurul üyeleri dışında herkes dışarı çıkarıldı. Başkan Demirel geleneğe uyarak hiyerarşi gereği ilk sözü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman'a verdi. Koman ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi kısa konuştu. En sert konuşmayı Oramiral Erkaya yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Koksal dindar bir ailenin çocuğu olduğunu, annesinin başörtü taktığını anlatarak türban eylemi yapanlara çattı. Bunlar siyasi amaçlar için takıyorlar dedi. Genelkurmay Başkanı Karadayı ordunun RP'liler tarafından sürekli dinsiz gösterilmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Askerlerden sonra siviller konuştu. En uzun konuşmayı Tansu Çiller yaptı. Laiklikten asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtti. Son olarak söz Erbakan'a verildi. Çantasından çıkardığı grafiklerle ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatmaya başladı. Enflasyonla mücadeledeki başarıları, yeni ekonomik düzenlemeleri anlattıkça anlattı. Oramiral Erkaya dayanamadı. Bunların kurul gündemiyle ne alakası var dedi. Erbakan yine de ağzına irtica sözcüğü almadan konuşmasını bitirdi. Sonuçta önüne ne gelirse imzaladı. Peki neye imza atmıştı Erbakan? 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen MGK esasında Erbakan'ın siyasi hayatının sonunu getirdi. MGK 406 sayılı karar ile irticaya karşı savaş açmıştı. Kararın altında ise Başbakan Erbakan'ın imzası vardı. Esasında bu kararların imzalanmasının hikayesi de tam Erbakan'a göreydi. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 252.